Ayrım 3. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 30. Babamın mide ameliyatı sırasında hastanede ona günlerce refakat edip eve çıktıktan sonra 14 Eylül 1956'da Gökşin'e şöyle yazmışım. Gökşin, 3 gündür güneş evdeki yatağımın üstüne doğuyor. Bütün varlığıyla hastane geride kaldı. Benim ruhum, kalbimin şefkati ve duyguları da beraber. Şu 31 günlük devre benim yeryüzündeki yerimi katiyete tespit etti. Bu yolu tuttuğuma şükrediyorum ve bir nebze mesut oluyorum. Bütün diğer şeyler, sinema, pastane, ayakkabı boyası ve dışarının insanları bana bomboş ve anlamsız geliyor. Manaların hepsi orada. Çünkü mücadele ve zafer var. Kan da var. Lakin Nietzsche'nin dediği gibi insafsızca dökülen değil, verilen kan var. Gökşin, hastane gecelerinde Zerdüşt'ü okudum biraz. Nietzsche üstün insandan bahsediyor. Buna ermek için kan gerek, harp gerek diyor ve hayatın yaratıcılık olduğunu söylüyor. Fikirleri dehşet verici ve delice olmasına rağmen şimdi kendime göre manalandırabiliyorum. Sönen bir bedeni yeniden hayata kavuşturmak yaratıcılığın ta kendisi. Daha da üstün değil midir Gökşin? Bence bu böyledir ve bence üstün insan ezen, öldüren, kumandan değil, yücelten, kurtaran, yaşatan hekimdir. Amma coştum değil mi? Senden başka kimse de beni anlayamaz ya. Diyorum ki hastanede bıraksalar beni, iyi bir bilgim olsa ve durmadan nöbet tutsam, orada kalsam hiç sıkılmam. Hele bir de mukabil ruhunu bulmuşsa insan, daha ne ister? İşte şimdi benim için gaye bu kadar. İyi bir doktor olmak ve iyi bir doktorla evlenmek. Çerçeve epeyce daraldı. Hayırlısı. Bunları yazan ben, Ali'ye mimar olmak istediğimi söylerken tam bir yeni yetme şaşkınlığı içindeymişim. Bir genç adamın bana ilgisi başımı döndürmüş. Nasıl döndürmesin? O kadar nazik, ilgili ve sevecendi ki Ali, kardeşlerimle bile yakından ilgilenmiş, annemin de gönlünü kazanmıştı. Güzel bir gün geçirmiştik. Ali bir türlü geri dönmek istemiyordu. 18.30 trenine binmek için bizden ayrıldığında saat tam 5.30'tu. Trenine yetişip yetişemediğini hiç öğrenemediğim arkadaşım, gelirken bana o yıl fiyatı 10 lira olan Mehmet Akif'in ciltli safahatı ile bir de limon kolonyası getirmişti. Karşılık vermem gerektiğinde altından nasıl kalkacağımı bilemediğim için üzüldüğümü hatırlıyorum. Ertesi yıl liseden mezun olup tıp okumak istediğimi söylediğimde Ali üzüldü. Çok uzun bir tahsil gerektirdiği için seçimime itiraz ediyordu. Ben ancak birkaç yıl sürecek bir fakülteye gitmeliydim ki bitirir bitirmez bir an önce evlenelim. Onunla son derece masumane süren mektup arkadaşlığımız giderek başka bir zemine kayıyor. Artık bana sık sık evlilikten, nişanlanmaktan söz ediyordu. Elbette bu durum gururumu okşuyordu ama o yaşta ne evliliğe hazırdım ne de Ali'ye aşıktım. Kanatlarımı yeni ufuklara çırparken ben, üniversitenin ilk yılında bu kadar korumalı büyüyen, o güne kadar platonik ve tek kişilik hayali aşkların dışında ilişki nedir bilmeyen ben, kendimi erkek öğrencilerle dolu bir ortamda bulunca önceleri bocaladım, sonra alıştım. İkinci sınıfa geçtiğimde artık etrafımda kimi gerçekten sadece dost, kimi de bana hayran süreli geçen erkek vardı. Erkeklerle birlikte derslere girmeyi, kantinde oturup sohbet etmeyi ve yolda yan yana yürümeyi çoktan kanıksamıştım. Doktor olmak için ölüyordum ve evlenmek aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Şu mektup ne kadar da iyi anlatıyor okuldaki halimizi. Senelerce lisede kapalı, yüksek duvarların ardında kendimizi hayallerle, faziletler ve yeryüzünde bir damlası bile kalmamış olan iyilikler, güzellikler, safiyet ve heyecanlarla doldurmuşuz ki Gökşin, yakınlığımızla beraber dış dünyaya uzaktık. Her şey dışarıdaydı, biz ise bambaşka bir alemde. Oysa şimdi sen ve ben ayrı dünyalarda hayatın kendisi, yaşamanın özü olduk. Bizi eski halimizden, safiyetimizden koparmayan tek şey uzaklığımız. Bir mektup daha buldum okul anılarıma dair. Burnumun direği sızlardı okurken. Bugün bayram be kardeşim, 29 Ekim. Hani seninle yıllarca o külüstür bluzlar, acayip şapkalarla kurumlana kurumlana iştirak ettiğimiz ve 10. sınıfta beni hasta eden bayramlardan biri. Ama hem birbirimizden uzağız hem de dışarıda esen rüzgarı dinlemek ve vapur düdükleri devamlı ötünce ürpermekten başka yapabildiğim bir şey yok. Öylesine tatsızlaştı ki hayat. Nerede o şevk, o heyecan? Hatırlıyor musun? Bir gün önceden bluzları ütülerdik. Ne de acayip kumaşları vardı. Flamalarımız eski püsküydü. Kimimize kordon düşerdi, kimimize kalmazdı. O şapkaları kalıba koymak, kıvırmak için ne uğraşırdık değil mi? Sonra vapurlarda insanları, yüzlerini görmeden mektuplaştığımız meşhur dostlara benzetmek, şiir okumakla geçen zamanlar. O zaman biz hayatı yaşıyorduk. Hakikatleri keşfedeli veya ezileli beri hayat bizi yaşıyor. Önümdeki hayat apaçık ama eskiden biri bizi o sıkıcı konferanslara götürse diye ne çok heyecanlanırdık. Artık filmleri önceden biliyoruz, ışıklar söndükten sonra değil. Her şey bu misal. Gidiyoruz. Rüzgar uluyor, güneş kaçtı, belki fırtına ve yağmur gelecek. Acaba izciler kaputlarını aldılar mı? Yoksa üşüyecekler mi? Gökşin'le ben izciydik. Okul yıllarımızda hayatımızın en heyecan verici olayıydı bu. İzci kıyafetine bürünü törenlere katılmak şenlikti, keyifti. Yaşamımızın en renkli, coşkulu olayıydı. Yağmur altında veya rüzgarda kaldığımız için bizi zaman zaman hasta etse bile en vazgeçilmeziydi hayatımızın. Ortaokul ve lise rüzgar gibi geçti. Üniversite yılları başladı. Gökşin Ankara'ya dil tarihe gidince onunla ayrı düştük. Şu anda okumakta olduğu mektupları bu ayrılığa borçluyum. Üniversiteler için hayat okullara benzetmesi yapılır ya, ne kadar isabetli bir benzetmedir bu. Tıp fakültesinin ilk yılında yazdığıma bakın. 11 Mart 1955. Gökşin kardeş, kitabımı yanıma almadığım için şu vapur seferinde aziz kemiklerimi çalışamayacağım. Seninle sohbet edeceğiz ve muhakkak ki bu daha zevkli olacak. Canım kardeşim, artık ben yavaş yavaş başkalaşıyorum. En başta hayallerim vizelerde toplanıyor. Düşündüğüm, dehşetine kapıldığım hep onlar. Gerisi fasa fiso. İskenderun'la Bandırma'nın önden geçiyoruz şimdi. Aklıma şiirler ve hayali yolculuklar geliyor. Seninle buluşuyoruz Ay'a giden yollarda. Öyle nezliyim ki hiç sorma. Anlarsın. Nefes alamıyorum adeta. Derslerde burun silmek başlıca meşgalem. Dinlenmek, çalışabilmek hak getire. Bir hafta var önümde. Öğür pazartesi ilk vize. Allah, ezberlenecek o kadar isim var ki. Doktor olmak kolay değil. Bizim yeni sınıf bir alem. Gözde olduğum da başka bir hakikat. Bugün ilk defa beyaz önlüğümü giydiğim zaman gözleri harikulade, orta boylu bir kızla gezdiği halde etrafa bakınan bir talebe var. Öyle tuhaf bir hayranlıkla tekrar tekrar baktık ki. Özdemir'in mimarlıktan bir arkadaşı bir portremi yapmış ki harika. Bir de Çin'i ile Özdemir yaptı. Şimdi de can yapıyor karakalem. Sükse babında her şey tamam. Hatta bugün Profesör Max bile elini omzuma koyarak preparatımı tavsiye etti. Bana da bir güven geldi ki sorma. Kendi evime girer gibi rahatlıkla giriyorum her yere. Kız arkadaşlarım da çok. Bir Meryem var, gökten inme bir melek. Harikulade bir kız. Şahsiyeti öyle temiz ki. Nevincik bizim Kandili'den, 401 Türkan ve Cici Gülbin bana yetiyorlar. Ah şu nezlem olmasa da ders çalışabilsem. Embriyoloji tercümanı Peter var ya, babası prof ve babamın da dostu. Kızların hepsi ona hayran ama sanırım o beni beğeniyor. Her hafta bir çaya, partiye davet ediliyorum. Hiçbirine gitmeyeceğim ya. Ah şu burnum akmasa. Vaziyet böyle sürerken bende tuhaf bir boşluk var. Bir el tutmak istiyorum. Bana vizeleri, anatominin dehşetini unutturacak ve beni asla küçük düşürmeyecek bir el. Anlıyorsun ya. Gökşin, geliyoruz bizim köye. Eve gidip çay içeceğim bol bol. Karnımı doyuracağım, sonra uykum gelmezse çalışacağım. Ben orta öğrenimim ve evimin dört duvarından ilk kez kurtulmuş, masum bakışmaları heyecan verici çaylı toplantıları nefes kesici bulur, kanatlarımı ilk kez çırpar, özgürlüğü ilk kez tadarken Ali'nin evlenme planlarını nasıl kabul edebilirdim? Büyüyor, serpiliyor, şahsiyetimi geliştiriyordum. Ali'ye bunları anlatabilmem kolay olmadı. Evlenmemizin mümkün olmadığını, bana nişanlı muamelesi yapmamasını, aramızda sadece dostun olabileceğini ona defalarca yazdım. Defalarca yanıtladı. Gökşin, ben Ali'ye yazdıkça ona umut verdiğim için beni azarladı, durdun. Bense, bende hep dostluk duyguları uyandıran ve gerçekten çok sevdiğim bu mektup arkadaşımı asla kırmak ve kaybetmek istemiyordum. Şu Ali'li mektuplara bir göz atalım mı birlikte diye sordum Gökşin'e. Kucağımda ne kadar çok mektup var Ali'den bahseden. Ali herhalde yakında buraya gelecek. Eski plan böyleydi ama belki de bendeki değişiklik yüzünden gelmekten vazgeçer. Onu sık sık görürsün değil mi Gökşin? Hiç olmazsa haftada bir iki kere görür, konuştuklarınızı, onun istediğimiz yönde Salah'a doğru gidip gitmediğini yazarsın değil mi? İnşallah diğer arkadaşlar gaf yapmaz. Onu üzecek, hatalı şeyler söylemezler. 24 Ekim 1953 tarihli olanı ise şöyle. Ali'nin feryat dolu mektubuna tatminkar bir cevap yazmalıyım. Bilsem bu hususa ne kadar üzülüyorum. Ona iki uzun mektupla hislerimin esasını açık ve samimi şekilde yazmış, her şeye rağmen kararı ona bırakmıştım. Yani madem ki söz verdim, istersen sözümü tutar, yazarım. Ama bil ki sana aşık değilim. O ise hala mektuplaşmak istediğini yazıyor. Bakalım bu mesele nasıl hallolacak. Kendimi bedbaht etmek bahasına da olsa bu iyi, temiz ve candan çocuğun saadetini istiyorum. Ama tek taraflı sevgi onu mesut etmekten çok uzak olmalı. 11 Kasım 1953. Seninkiyle birlikte Ali'den de bir mektup aldım. Ankara'ya dönmüş. Sokağa çıkıp sizlerle karşılaşmaktan çekiniyormuş. Acıyan nazarlarınızdan gazaba gelerek sizleri kırabileceğinden korkuyor ve bana soruyor. İstanbul'a gelip gelmemesini atlatma cevap ver diyor. Şimdiye kadar sana gel ya da gelme demek hakkını kendimde bulamıyorum diyordum ve kararı ona bırakıyordum. Ona şimdi ne yazacağımı bilemiyorum. Gelirse babam İstanbul'a dönmeden gelsin ama artan bir düş kırıklığı ile geri dönmesi daha mı hayırlı olacak? Öte yandan gelmezse bütün kış kendini yiyecek. Bilmem ki, belki gel diyeceğim. Bir başkası: rüyamda Ali'yi gördüm. Mektuplarına hiç cevap yazmıyorum, sana söz verdiğim gibi. Ama mevcudiyeti beni öyle rahatsız ediyor ki. Ne zor şey. Bir başkası daha: Ali sitemler edip duruyor yazmıyorum diye. Gel gör ki içimden gelmiyor. Gökşin bu işi bir türlü bitiremediğim için bana çok kızıyordu. Sen kimseyi kırmamak için kesin bir tavır koyamıyorsun. Hayatın hep başkalarının arzularına göre şekilleniyor diye yazmıştı bir keresinde. Hak vermiştim arkadaşıma. Ağzımdan en zor çıkan söz hep hayır olur benim. Ama bir kere çıkarsa asla geri dönüşü yoktur. Bu mektup da yine 1953'ün Kasım ayında yazılmış. Gözlerim acıyor. Dün gece çok az uyudum. Hep düşündüm ve sonra bir rüya gördüm. Karmakarışık bir rüya. Şimdi Ali'ye gel diye bir telgraf çekeceğim. Yakınımda olunca belki günahsız olduğumu anlar. Belki onu ikna edebilirim hayallerinin imkansız olduğunu. Bu mektubu Kandilli Üsküdar vapurunda fakülteye giderken yazdığımı hatırladım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Rüzgardan vapurun camları zangırdıyordu. Üşüyordum, üzgündüm. Bıkkındım da biraz. Tek taraflı bir aşkın aşksız ucunda durmak kolay değildi. Ben 15-16 yaşlarımı benden 20 yaş büyük Keman hocama aşık geçirdiğim için diğer ucu da biliyordum ama inanın birine platonik duygular besleyip hayallere dalmak daha keyifliydi. Aşık olmadığınız kişiyi ikna etmeye çalışmaktan. Ayrıca annemin fakülteye başladığımdan beri artık başka adresi yollanmakta olan mektuplarımı bulup beni babama şikayet etmesinden, Ali'nin arkadaşlarının hışmından ama en çok da Ali'yi üzmekten korkuyordum. Bir mektup arkadaşlığı başıma ne işler açmıştı. Aynı gün mektubun birkaç saat sonraki devamında, şimdi Koca Mustafa Paşa'daki sinemadayım. Rüzgar gibi geçtin ilk faslı bitti. Film cidden enteresan ve ben burada bir kere daha anladım ki aşktan da üstün olan şefkat ve milli hisler vardır diye yazmışım. Son nefesime yakınken dahi aynı şekilde düşündüğüme göre hak etmemişim aşkı ben. Ben hak etmeyince Allah da vermemiş elbette. Sabah Ali'ye gel diye telgraf çektim. Akşam hareket ederse yarın burada olur. Bakalım onu ikna edebilecek miyim? Mühim bir şey olursa Gökşin sana yazarım tekrar. Mühim bir şey olmuş. Ama elim varmamış hemen yazmaya. Ancak 19 Kasım'da dökmüşüm derdimi Gökşin'e. Gökşin, ah Gökşin, kime ne yazacağımı bilemiyorum. Şiirli kartını alınca sana haykırmayı arzu ettim. Bir der ki dayanılır şey değil. Haftanın şiiri, şu son iki günün şiiri, şu iki mısrayı milyarlarca kere tekrarladım. Evet, tamamen öyle. Oh Gökşin, bilsen olanları, bilsen benim Ali'nin yüzüne karşı onu layıkıyla sevmediğimi söylediğimi ve artık onun gittiğini ve bu gidişin son gidiş olduğunu öylesine hissettiğimi, çırpındığımı kafesteki kuşlar gibi çaresizlikle inlediğimi. Ah Gökşin, duyuyor musun hıçkırıklarımı ve fark edebiliyor musun gözyaşlarımın akışını? Ali ile karşılıklı ağladık Aziz'imiz karşısında. Ben neden böyleyim? Şu anda yeni bir pişmanlık duyup ondan aldığım, yok ettiğim hayalleri tekrar vermeyi düşünüyorum. Her ne bahasına olursa olsun onunla evleneyim diyorum. Sonra aklıma başka şeyler geliyor. İçinde çeşitli şairlerden şiirler de döşediğim mektup şu anda bile yüreğimi yakıyor. 55 yıl önceki sararmış mektubu okurken Ali ile evlenmediğim için pişmanlık duymadığımdan çok emin değilim. Hayatımda dostluğunu hiçbir karşılık beklemeden bana yarım asır sunan bir başka erkeğin olmayışı onun değerini artırıyor, onu çok özel kılıyor. Gökşin karşımda oturuyor olmasa, kendimi bu kadar sıkmasam, gözlerimden yaşlar düşecek elimdeki kağıt parçasının üzerine. Ali beni zora koşmadan, senelerin geçmesini bekleyemez mi? Belki bir gün, etrafımdaki bütün insanları mesut görür, hayatımı sevdiğim dostlarımdan biri olan onunla birleştiririm. O bunu anlamıyor. Her şeyin bugün söze bağlanmasını istiyor. Arkadaşlığımız devam etsin ve o küçük bir ümitle beklesin istiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ona senelerce acı çektirip sonra da benim kuklanmış gibi ayağıma çağırmaya razı olamam. Her şeyi, ümit ve hayallerini yıktım. Evet Gökşin, bunu ben yaptım. Ben, sineği incitmeye korkan ben. Ölüme yaklaşan bir hastaya 3-4 saat sonra öleceğini söylemek gibi bir şey bu. Nasıl yaptım bilmem. Yaz bana dostum. Ne olur bir şeyler yaz. Seni aramış geçenlerde, bulamamış ama sen vakit buldukça onu ara. Onunla konuş. Onun ümitlerini tamamen yok et. Neden Kars'ta beğenebileceği bir kız çıkarsa evlenmesin? Yeryüzünde bir tek ben mi varım? Ona ümit vermek kolaydı. Bekle demek kolaydı. Ama ya ileride çılgınca birini seversem? Gökşin, Gökşin, ah burada olaydın. Beraber ağlardık halimize. Ölsem, şu dünyadan yok olsam Kâr eder mi? Söyle. Çok iyi hatırlıyorum. Gökşin'in en doğrusunu yaptığım için beni hem alkışlayan hem de teselli eden mektubu hemen gelmişti. Ama beni teselli edememişti, o başka. Benden ona giden de şöyle satırlar varmış. 4 Kasım 1954. İnsan usandığı bir şeyin son bulmasını çılgınca ister. İster de onun nasıl yegane kurtuluş olduğunu görür ve sonra bitişi neticesi nasıl hiçliğe gömülür. Ali ile vedalaştık bugün. Bu anı nasıl bekliyordum? Her türlü sıkıntının, kederimin yegane müsebbibi oydu sanki. Gel gör ki ola gelmiş hadiseleri silemeyiz hayatımızdan ve böylece biz daima bedbin olmaya mahkumuz. Artık azarlı mektuplara, dolambaçlı yollara lüzum kalmadı. Her şey kendiliğinden oluverdi. Hayırlı olması için dua etmeliyiz. Ne olur, siz de gördükçe normal davranın, şaşırmayın ve konuyu açarsa doğrusu buydu deyin. Bilhassa Mesude'ye tembih et, bu konuda dikkatli olsun. Ali'yi reddetmemin sonucunda o yıkılmıştı, ben de çok sarsılmıştım. Geceleri yatağıma yattığımda Ali ile tüm konuştuklarımızı baştan sona sarıyor, tekrar tekrar düşünüyordum. Divan yolu üzerinde bir öğrenci kahvesinin gözden uzak bir masasında karşılıklı oturmuştuk. Bak Ali'ciğim, benim itirazım sana değil, evlilik kurumuna demiştim. Ben öyle bir meslek seçtim ki evliliği taşıyamaz. Ben anlayışlı davranacağıma söz veriyorum. Ben herhangi bir doktor gibi davranamayacağımı hissediyorum Ali. Mesleğimi her şeyin üstünde tutuyorum. Asla kimseye iyi bir eş olamam. Hiç evlenmeyecek misin yani? Ancak kendim gibi mesleğine vurgun bir doktor bulursam evlenirim. O beni anlar. Ben doktor değilim ama ben de seni anlıyorum. Konuşma uzayınca ben sertleşmeye başlamış, sonunda evlenmek için birine delice aşık olmam şart demiştim. İçim sana karşı sevgiyle, temiz duygularla dolu. Ama sana aşık değilim Ali. Evlenirsek ve ben bir gün birine aşık olduğumu hissedersem ne yaparız? Ali'nin beni dinlerken yüzünün soluşu, sağ gözünün sürekli seyirişi, ellerinin titremesi gözlerimin önünden gitmiyordu. O beni yüzünde ağlamaklı bir ifadeyle dinlemişti. Ama ben konuşurken hüngür hüngür ağlamıştım. Dudaklarımdan kalbini kıran sözler dökülürken içimden onu bir anne şefkatiyle bağrıma basmak, saçlarını okşayarak teselli etmek geçiyordu. Yapabildiğimse parmaklarımın ucuyla eline dokunmak olmuştu. Ateşe değmiş gibi çekmişti elini hemen. Başka birinin sebebimle ihtimalim var dediğim için çok kırgın ayrılmıştı benden. Şimdi düşünüyorum da korkum boşunaymış. Ben hiç kimseye çılgınca aşık olmadım ta bu yaşıma kadar. Ona söylediklerimin arasında tek mutlak doğru, mesleğimi her şeyin üzerinde tuttuğummuş. Ali'nin mektupları o dramatik ayrılışa rağmen bir süre daha devam etti. Kimine yanıt verdim, kimine vermedim. Ayrımımızın üzerinden aylar geçmişti. Ben ne kimseyle tanışmıştım ne de arkadaş olmuştum. Nerede kalmış aşık olmak? Zaten buna meydan vermiyor, herkesten kaçıyordum. İşte kanıtı. 19 Ocak 1955. Canım sıkılıyor. Eşittir, hayatımdan memnunum. Sen bu muammayı çözebilir misin Gökşin? Evet, şu andaki durumum tamamen böyle. İçimin birine bağlanmak, sevmek, mesut olmak ve mesut etmek arzusuyla dolu olmasına rağmen etrafta bu arzumda birleşeceğim şahsı bulamıyorum. Bu muamma durumun şu yaşıma kadar sürdüğünü itiraf etmeliyim. Ani heyecanlarımın, coşkularımın, umutlarımın arkası nedense hiç gelmedi. Beğendiğimi zannettiğim genç doktorları biraz yakından tanıyınca hep düş kırıklığına uğradım. Nitekim Gökşin'e laboratuvarda birlikte deney yaptığımız biri için şöyle yazmışım. Onu yakından tanıyınca sadece laboratuvardaki amir durumundan dolayı hayranlık duyduğumu anladım ve yine sükutu hayal. Erkeklerden ne bekliyordum acaba? Müthiş bir zeka mı, kültür birikimi mi, çok ince bir mizah duygusu mu? Ne? Üniversite kahvesinde bir masanın etrafında toplanıp çaylarımızın şekerlerini karıştırırken havadan sudan söz ediyorduk. Benim birkaç gündür uzaktan uzağa beğendiğim, göz göze geldiğimde kıpkırmızı kesildiğim kişi eğer konuşmaya başlamışsa ikinci çayımız gelene kadar tüm esrarını kaybediyordu. Herhangi birimizden farkı olmayan, hocaları çekiştiren pek sıradan bir genç adam. Ben bunun neyini beğendim acaba diyordum. Bu kadar büyük bir hassasiyetle özel biri için sakladığım kalbimi bu kişiye verecek değildim elbette. Akşam eve gidince oturup Gökşin'e boşa umutlandığımı yazardım hep. Ama pes etmiyordum. Aşk bir gün gelecek, bulacaktı beni. 15 yaşımın karşılıksız kalmış platonik sevdasıyla kapanmayacaktı bu defter. Kalbim bir kere daha çarpmalıydı delice bir heyecanla. Zordu aşkı beklemek. Ah Gökşin, kalbimiz boş, kafamız doluyken iradeye güvenmek kolay ve ben en kritik yaşları dikkatle atlattığımıza inanıyorum. Ama yine de belli olmaz. O saçma şey bizi kıskıvrak bağlayabilir. Ben istemediğimi sevmeyebilirim ama istediğimi sevmek hiç kabil değil. Kimse kalıcı olmadı hayatımda Ali'den gayrı. 18 Mart'ta yazdığı mektup var şimdi elimde. Ali'nin en yakın arkadaşı Cengiz'den mektup aldım. Ali'den de daha önce benim kendisinden ebediyen kurtulacağımı müjdeleyen bir mektup almıştım. Bu sefer Cengiz, Ali'nin çok ağır hasta olduğunu, kendisini çağırdığını yazıyor ve beni onun aşkını anlamamış olmakla suçluyor. Tabii ki allak bullak oldum. Ali'nin hastalığını üzülmüştüm ama ona yazma fırsatı elde ettiğime de için için sevinmiştim. Gökçin istediği kadar kızsın, elbette hastalanan arkadaşıma şifalar dileyecektim. Bir müddet sonra kısacık bir teşekkür notu yollamıştı bana. İyileşmiş, merak edilecek bir durum yokmuş. 11 Kasım 1954. Ali'nin içimde bıraktığı yük nispeten hafifliyor. Onun iyi olmasını çok istiyorum. Ayrılırken de söylediği gibi biz bambaşka dünyaların çocuklarıyız. Anlaşma beklemek kabil değil. Bana eskisi gibi uzun yazmadığı için alınmış olduğum şu elimdeki mektuptan belli değil mi? Biz bambaşka dünyaların çocuklarıymışız. Gökşin'e şikayet ettiğimde bana elbette öylesiniz demiştin. İsviçreli bir annenin kızıyla Anadolu'lu bir annenin oğlu aynı dünyanın çocukları olabilir mi? Aradaki kültür farkını düşünsene. Ben de giderek inanıyordum artık Ali ile aynı dünyadan olmadığıma. Onu sevmekten bu yüzden mi kaçındım, korktum acaba? 17 Eylül 1953. Ne yazık ki Allah bana hislerimi ifade kudreti vermemiş. Ben daha çok hissedemediklerimi ifade ede gelmiş bir biçareyim. Evet Gökşin, 3 safha var ortada. 1. Hissetmek istedim. 2. Hissettiğimi sandım. 3. Hissetmediğimi anladım. Uzun uzun Ali hakkındaki düşüncelerimi yazmışım sonra. Kim bilir kaçıncı kez. Aradan 2 yıl geçmiş, ben hala aynı terhanedeyim. 2 Haziran 1955. Ali artık benim için sıkıcı bir hayalden ibaret ne yazık ki. Onun için döktüğüm gözyaşlarımı ve çektiklerimi düşündükçe kızıyorum. Bu bayram Ali'den tebrik falan almadım. Zira yolladığı o uzun mektuba cevap vermemiştim. Ne yazabilirdim ki Gökşin? Ali'nin sıkıcı bulduğum hayali dahi beni rahat bırakmıyormuş nedense. 50 küsur yıl sonra geçmişe bambaşka bir gözle baktığımda mektuplarından bir türlü vazgeçemediğim bu dostumu acaba kendime bile itiraf etmediğim bir aşkla mı sevdim diye düşündüm. Dün akşam Ali'den uzun bir mektup daha aldım. Eski halinin baki olduğunu yazıyor. Habersiz şiirindeki gibi. Fena halde bıkkınlık geldi her şeyden. Ne eleyeceğim bilmem. Yeni ve sarsıcı hadiseler bekliyorum. Beni hayatla doldurup bambaşka edecek fenomenler. Ali'nin mektupları sonunda kesildi. Bir süre mektuplaşmadık. Ali'den hiç haber yok. Herhalde mezun ve tayin olmuştur. Onu hep tertemiz anıyorum. İyilik ve faziletine hayranım ve saadetini diliyorum. Herhalde Allah bu kadar iyi ve masum bir insanı gözetir. Kendi kendime bu fasılda çok kızıyorum ve dikkat ediyorum artık. İyi bir tecrübe oldu bana ama ona değil. Eğer bu iş kötü bir realiteyle kapansaydı ona da ders olurdu. Sonra Ali'nin bana evleneceğini bildiren mektubu geldi. Tuhaf bir duyguydu o mektubu okumak. Hem artık bana yazmayacağı ve nihayet kendi yolunu bulmuş olduğu için bir rahatlama hissi, hem kıskançlığa varan bir burukluk, göz pınarlarıma toplanıp akamayan gözyaşları, boğazıma oturan yumru ve ısrarla değer verilen bir dostu ebediyen kaybediyor olmanın huzursuzluğu diye adlandırdığım halim. Oturdum, çok karışık duygular içinde iki mektup döşendim o gece. Biri mutluluklar dilemek için Ali'ye, diğeri duygularımı paylaşmak için Gökşin'e. Gökşin'e yazdığım o mektup kaybolmuş herhalde. Mektupların arasında aradım, bulamadım. Sevgili arkadaşımı bir ihtimalden söz ettiğimi hatırlıyorum hayal meyal. Sormuştum, acaba ben Ali'ye aşıktım da bunu kendime itiraf mı edemiyordum? Gökşin'in yanıtı aşağıdaki sandığın içinde duruyor. Hayır, sen ne Ali'ye ne Veli'ye aşıksın diye yazmıştı. Sen aşık olma haline aşıksın Türkan. 3. ayrımın sonu, sayfa 49.